وين انت يا حمدان امك تناديك وراك ما تسمع شكايا وندايا يا مسندي قلبي على دومي يطري.
Gelin sadece sizi yaratan Allah'a kulluk edin ve başkalarının lafına göre değil, ideolojilerine, kanunlarına göre değil, Allah'ın gönderdiğine göre yaşayın. Bütün peygamberler aynı söylemle ortaya çıktılar. Dinin kendisi önemli olduğu gibi dinin metodu da o kadar önemli.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين. Kıymetli kardeşlerim, Ahkaf suresinde Allah azze ve celle Ahkaf'ta oturan, kum tepelerinde oturan Ad kavminin kıssasını anlatmış. Onların başına gelen olayları bize bildirmiş ve bundan çıkarılması gerekenlerin, çıkarılması gereken derslerin çıkarılmasını bizden istemiş idi. Kur'an her ne kadar bu kıssanın sonunda fa'tabiru demediyse de zımnen onu söylemektedir. İbret alın ey insanlar, onların başına gelenler sizin de başınıza aynen gelir. Onlar kendilerini güçlü zannediyorlardı. Kimse onlara güç yetiremez zannediyorlardı. Böylelerinin hesabında hiçbir zaman Allah olmaz. Bunlar hep kendi hesaplarını yaparlar ve hesaplarının her zaman yürüyeceğini düşünürler. Allah bunların hesabında yoktur. Allah müdahale eder, hesaplarını bozar. Ama onlar hiçbir zaman bunu anlamak istemezler. Tabiat olayı derler, geçip giderler. Allah yaptı derlerse, bu afat, bu bela Allah'tandır diyecek olurlarsa, hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklardır. Demek ki Allah şöyle yaşayanlara böyle azap ediyor, o halde öyle yaşamayalım demek zorunda kalacaklar. Onlar ise hayatlarını değiştirmek istemeyen kimselerdirler. Onun için tabiat olayı deyip geçip gitmek isterler. Deprem olur, tabiat derler. Kasırga olur, tabiat derler. Sel olur, tabiat derler. Anarşi olur. Falanların filanların yüzünden derler. Uyuşturucu belası ortalığı kaplar. Gene başkalarını suçlarlar. Hiçbir zaman kendilerini suçlamazlar. Kendi amelleriyle alakalıdır halbuki. Ama onlar amellerini değiştirmeye niyeti olmayanlar, hiçbir zaman buna benzer musibetleri kendi amelleriyle irtibatlandırmak istemezler. Allah Azze ve Celle ise bize bu gibi musibetlerin amellerimizle alakalı olduğunu ifade ediyor. Nasıl ki derece amele göre, hayırlı dereceler de amele göre, şer dereceleri de amele göre. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتُ مِمَّ عَمِلُوا Herkese bir derece var ve bu derece sülalesinden gelmiyor. Anasından, babasından gelmiyor. Bu derece kendi amelleriyle elde ettiği bir derecedir. Nasıl ki dereceler amellerimizle elde ettiğimiz şeylerse, aynı şekilde musibetler de amellerimizle alakalı. Kur'an-ı Kerim sürekli olarak bunun üzerinde durur, açıkça bunu ifade eder. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen her musibet, sizin musibet dediğiniz her ne varsa hepsi de musibet nev'inden olan ama küçük ama büyük hepsi de ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Kazançlarınız sebebiyledir. Yani Allah zulmetmemektedir, haksızlık yapmamaktadır. Ellerinizin kazandığı sebebiyle onlara düçar oluyorsunuz. Kendinizi suçlayınız, sağa solu suçlamayınız buyurulmaktadır. Burada da Ad kavminin başına gelenler anlatılmadan evvel Allah-u Teala onların ahlakını, onların peygambere karşı koyuşunu, Allah'ı kabul edenler peygambere hep karşı koydular. Allah'ı kabul edenler kitabı kabul etmediler. Allah'ı kabul edenler, hatta melekleri bile kabul edenler ahireti kabul etmediler. Çünkü onlar her zaman ifade ettiğimiz gibi sadece göklerde olan, kainatı idare eden ama insana karışmayan bir Allah'a inandılar. Öyle inanmak istediler. Onlara karışmayan bir Allah, hayatlarına müdahale etmeyen bir Allah, sadece kainatı idare eden, tabiatı idare eden, gökleri idare eden ama yeryüzünü insana bırakan, insana karışmayan bir Allah. Eğer Allah peygamber gönderdiyse demek ki böyle değil. Eğer Allah kitap gönderdiyse demek ki öyle değil. İşte o yüzden peygamberi kabul etmediler, kitabı kabul etmediler. Demek ki Allah peygamber ve kitap gönderdi derlerse, bunu kabul ederlerse Allah'ın bir takım farzlar ve haramlar tayin edeceğini de kabul etmiş olacaklar. Halbuki onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. İşte bütün mesele bu. Allah'ı sadece göklere hapsetmek isteyenler. Tabiat işlerini idare eden ama insana karışmayan bir Allah'a inanmak isteyenler. Her zaman bunlar peygamberlerinin başına bela oldular. Bu özgürlük arzusu insanın başına hep bela oldu. İşte sonuçta Ad kavminin başına geldi, 21 afat geldi, hepsi yerle bir edildi. Onlar yağmur bekliyorlardı ama Allah Azze ve Celle simsiyah, uzaktan simsiyah bir bulut gibi görünen ama hakikatte yağmur bulutu olmayan, kasırga olan o azabı gönderdiği zaman onlar uzaktan görünce işte dediler, beklediğimiz yağmur bulutları geliyor. Halbuki o yağmur bulutu değildi, azap idi. O yüzden Peygamberimiz de her ne zaman böyle bir siyah bulut görse korkarmış. Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah derdi, sen korkuyorsun yağmur bulutlarını gördüğünde. Halbuki insanlar seviniyorlar, sen korkuyorsun. Neden ya Resulallah? Ne biliyorsun ey Ayşe diyordu. Ne biliyorsun bu gelenin rahmet olduğunu. Ne biliyorsun azap olmadığını. Filan filan filan kavimler de böyle zannettiler. Allah Resulü Allah Resulü olduğu halde, kendisi de o toplumda yaşadığı halde, yine de elbette bir takım günahlar işlenmektedir. Asr-ı saadet bile olsa bir takım günahlar işlenmektedir. Ve o yüzden de Hazreti Peygamber bundan korkmaktadır. Acaba bu gelen azap olmasın? Çünkü mutlaka bir takım günahlar var. Allah Resulü'nün döneminde bile elbette bir takım günahlar işleniyor. Zina eden de var, hırsızlık yapan da var. Elbette bugünkü kadar çok değil. Bugünkünden çok çok daha az yüzde olarak. Bugün yüzde kaç bilmiyorum ama o günkü yüzde elbette bugünkünden çok çok daha düşüktür. Ama yine de var ve Efendimiz ondan dolayı korkmaktaydı. Acaba Allah Azze ve Celle mühlet vermez de, tevbe etmemize izin vermez de, acaba azap gönderir mi? Allah'ın Resulü böyle bir korku taşıyor sürekli olarak. Ama insanlar hiç böyle düşünmüyorlar. Herkes gayet kendinden memnun. Allah bizi azap etmez gibi düşünüyorlar. Kendilerini çok mübarek insanlar zannediyorlar. Allah bela verse, deprem verse, sel verse, anarşi verse, hiçbirinden ders almıyor, ibret almıyorlar ve falandan filandan deyip duruyorlar. Halbuki Hazreti Peygamber bizatihi kendisi bir siyah bulut gördüğü zaman korkuyor. Bu yağmur değil de ya azap ise, kendisi içinde olduğu halde o toplumun ya azap geliyorsa böyle bir korku taşıyor. O yüce makamına rağmen Ebu Bekirler, Ömerler olduğu halde o toplumun içinde bu ümmetin en hayırlıları o memlekette yaşadığı halde yine de Allah Resulü böyle bir korku yaşıyor. Acaba hatalarımız elbette var. Acaba Allah hatalarımıza kızıp da bize azap göndermiş olmasın? O böyle bakarken olaya, Allah azap ettiği halde o azabı bile başka türlü yorumlamak isteyen bugünün insanları, depremi bile tabiat olayı olarak görmek isteyenler, daha evvel de ifade ettim, bu tabiat dedikleri şey Allahsız mıdır ki? Öyle mi inanıyorlar acaba? Bunların bu tabiat dediği şey kendi kendine mi harekete geçiyor? Allah'tan bir emir almadan mı harekete geçiyor bu tabiat? Bu Kur'an'ı inkardır. Allah Azze ve Celle bütün musibetler sizin günahlarınız sebebiyledir dediği halde, onlar hayır bu tabiat olayıdır demekte ısrar ediyorlar. Bu halleriyle Kur'an'ı inkar etmiş oluyorlar aslında. Kur'an'ın dediğinin aksini söylüyor ve bunda inat ediyorlar. Allah Azze ve Celle bu olayları bize neden anlatıyor? Kur'an tarih kitabı değil, hikaye kitabı da değil. Başka yerlerde böyle olayları, başka milletlerin başına gelen azapları anlattıktan sonra Kur'an buyurur ki فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ. Şu göz değil, kalp gözü olanlar ibret alınız. Ey basiret sahipleri, ibret alınız, aynısı sizin de başınıza gelir. Ehl-i sünnet ulemasına göre kıyas edile şer'iyedendir. Yani kıyas yaparak hüküm vermek caizdir. Şer'i bir delildir. Nasıl ki ayetler delilse, sahih hadisler delilse, nasıl ki icma delilse, bir mevzuda bir ayet söylediğiniz zaman onunla ilgili ise doğru bir teşhiste bulunduysanız, manayı doğru anladıysanız nasıl ki ayet delil oluyor, o meselenin izahında, o mesele hakkında hüküm verirken nasıl ki ayet delil oluyor, nasıl ki sahih hadis delil oluyor, aynı şekilde bir asrın alimlerinin bir mevzu üzerinde ittifak etmeleri, icma etmeleri, Nasıl ki sonrakiler için bir delil oluyor. Çünkü bu ümmetin alimleri yanlış üzerinde ittifak etmezler. O yüzden icma delil oluyor. Aynı şekilde kıyas da bir delil. Bir şeyi bir şeye kıyas ederek hüküm vermek. Mesela Kur'an'da hamır var, içki yani. Eroin yok. Esrar yok. Buna benzer diğer maddelerden bahsedilmiyor. Ama biz kıyas yapmak suretiyle bunların da haram olduğunu söyleriz. Çünkü madem ki içki haramdır ve onun haram olmasının sebebi, illeti, onun sarhoş edici olmasıdır, aklı örtmesidir. Aynı illet hangi maddede varsa o maddelerin de haram olması kıyas ilminin gereğidir. İllet aynı ise hüküm de aynı olacaktır. Eğer esrarda, eroinde de aynı özellik varsa ki var, o halde o da içki gibi haram olacaktır. Buna kıyas diyoruz. Kıyas yoluyla hüküm vermek, işte bu kıyasın delili nedir? Mesela esrarın, eroinin delili kıyastır. İçkiye kıyas ederek onun hakkında hüküm verilir. Onun delili kıyastır da kıyasın delili nedir? Kıyasın delil olduğunun delili yani. İşte buna benzer ayetlerdir. فَاْتَبِرُوا يَا اُولِ الْاَبْصَارِ Ey basiret sahipleri, ibret alın. Yani onların girdiği günahlara girerseniz, onlara nasıl azap edildiyse size de öyle azap edilir. Allah Azze ve Celle kıyas yapmamızı istiyor. Onlara bakın, ibret alın demek ne demektir? Onların girdiği günahlara girer, onların ahlakına sahip olur. Onlar gibi dinle, peygamberinizle, kitabınızla mücadele etmeye kalkarsanız, reddetmeye kalkarsanız, onlar gibi haddinizi aşmaya başlarsanız, sperimden yaratıldığınızı unutursanız, Allah'la, Allah'ın peygamberiyle savaşmaya kalkarsanız, onların başına gelenler sizin de başınıza gelebilir. Fa'tabiru, ibret alın, kıyas yapın. Kıyas yapın ki aynısı sizin başınıza gelmesin. Allah Azze ve Celle'nin bu gibi olayları bize anlatması tarihi bilgi vermek için değil. Bunlara bakıp da ders alınması ve ona göre peygamberlere karşı mücadele edilmemesi. Bugün peygamber yok aramızda. Ancak peygamberin davası aramızdadır. Ona verilen kitap aramızdadır. Onun sahih hadisleri elimizdedir. Ve dolayısıyla Allah'ın peygamberine karşı mücadele vermek için illa da onun zatının varlığı şart değildir. Ona verilen kitaba karşı mücadele edenler, Allah'ın kitabının yeryüzünde hakim olmasını engellemeye çalışanlar, kendi koyduğu kanunlara göre yaşanmasını isteyenler, Allah'ın peygamberleriyle savaş edenlerden farkları yoktur. Ha o günküler, ha bugünküler, o gün Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenler, peygamberine karşı mücadele verenler, onlar ne yaptıysa, eğer bugün de Allah'ın düşmanları, peygamberinin düşmanları aynısını yapıyorlarsa, Allah Azze ve Celle'den belayı beklesinler. Ancak bu belanın onlara Allah tarafından verilmesi için, Müslümanların saflarını ayırmış olmaları gerekmektedir. Müslümanlar saflarını ayırmadan Allah onların belasını vermemektedir. Saflar ayrılacak, bu Allah'ın sünneti. Bu Allah'ın sünneti ve Allah'ın sünneti değişmez. Safları ayırmadıkça Müslümanlar Allah Azze ve Celle öbürlerine belayı vermeyecek, Müslümanlara da yardım etmeyecektir. O büyük yardım yani, o büyük yardım gelmeyecektir. Müslümanlar evvela bunu başarmak zorundadırlar.
Hazreti Hud aleyhisselam kendi kavmine açıkça hakikatleri söylüyordu, saklamıyordu. Gelin diyordu, la ilahe illallah deyin. Sadece ona itaat edin. Sadece onu ilah olarak görün. Başkalarının peşinden gitmeyin. Atalarınızın peşinden değil, reislerinizin peşinden değil. İdeolojilerin ve felsefelerin peşinden değil. Gelin sadece sizi yaratan Allah'a kulluk edin ve başkalarının lafına göre değil, ideolojilerine, kanunlarına göre değil, Allah'ın gönderdiğine göre yaşayın. Böyle açıkça söyleyince ve bunu yapmazsanız Allah sizi azap eder diyerek onları Allah ile karşı karşıya getirince, kendiyle değil, Allah'ın onları azap etmesinin şartlarındandır bunlar. Onları Allah ile karşı karşıya getireceksiniz. Sizinle karşı karşıya iseler Allah size neden yardım etsin? Onlar Allah'la karşı karşıya gelecek ki Allah size yardım edecek, onların belasını verecek. Siz onları Allah ile karşı karşıya getirin ki Allah size yardım etsin. Onlar size karşı gelmiş olmasın, Allah'a karşı gelmiş olsun ki Allah onlara azap etsin. Bu bütün peygamberlerin ortak sünnetidir ve hiçbir peygamber kendisiyle korkutmamıştır. Bana itaat etmezsen şöyle yaparım, böyle yaparım dememiştir. Allah size şöyle yapar demiştir. O zaman onlar da Allah'a karşı gelmişlerdir. İşte o zaman belaları verilmiştir. Bu sünnetullah'tır. Dolayısıyla bu gibi kıssaları okurken bunlardan çıkarılması gereken sonuçlar doğru çıkarılmalı. Hud aleyhisselam onları Allah ile karşı karşıya getirmiştir ve ondan sonra onların bu karşı gelmesi bir insana değil Allah'a olmuştur. Allah'a karşı gelmişlerdir. O zaman Allah Azze ve Celle belalarını vermiştir. Ey Resulüm, hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar hakikatte Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söyleyerek hem teselli veriyor hem de bir gerçeği ifade ediyor. Ey Resulüm, onlar senin Muhammedül Emin olduğunu iyi bilirler. Hayatında bir kez yalan söylemediğini iyi bilmektedirler. Onlar aslında seni inkar etmiyorlar, sana yalancı diyemezler. Ama onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ayetleri onların işine gelmiyor. Onlara yeni bir hayat tarzı sunuyor Allah'ın ayetleri. Onlar ise o hayat tarzını kabul etmek istemiyorlar. Onlar seni değil, aslında ayetleri inkar ediyorlar. Yani ey Resulüm ve ey İslam davetçileri, sizi değil Allah'ın ayetlerini inkar etsinler. Öyle konuşun ki, onlara hep Allah'ın ayetleriyle hitap edin ki, onlara Allah'ın davasını anlatın ki, la ilahe illallah üzerinde durun ki, onlar ona karşı gelirlerse Allah'a karşı gelmiş olsunlar. Ama siz Ahmet'le Mehmet'le uğraşırsanız, falan partiyle filan pırtıyla uğraşırsanız, o zaman o partiler arasında mücadele olur. Partiler arasında mücadele olursa Allah sana neden yardım etsin? O falan parti filan partiyle mücadele ediyorsa, falan belediye başkanı falanla mücadele ediyorsa, hangi hakla, yetkiyle, hangi yüzle Allah'tan yardım isteyeceksin? Sen onları Allah'la mı karşı karşıya getirdin ki? Onlar Allah'a mı karşı geldiler ki? Onlar sana karşı geliyorlar. O halde Allah sana neden yardım etsin? Peygamberlerin metodu böyleydi. Onları Allah ile karşı karşıya getirmek, la ilahe illallah dediğiniz zaman, böyle ortaya çıktığınız zaman mümkün olur. Başka söylemlerle ortaya çıkarsanız bu mümkün olmaz. ben vatanı daha iyi idare ederim derseniz, ben bu belediyeciliği daha iyi bilirim, herkesten daha üstün benim derseniz, o zaman o İslam düşmanları Allah ile karşı karşıya gelmiş olmaz ki. Çünkü sen diyorsun ki ben daha iyi bilirim, ben daha iyi yaparım. Sen la ilahe illallah demiyorsun ki o da ona karşı gelsin ve Allah sana yardım etsin. Sen hep ben dersen o da tabiatıyla ben diyecek. Sen en iyi bilen benim dersen o da ben daha iyi bilirim diyecek. Böyle yöntemlerle mücadele etmeye kalkışanlar, güya bu şekilde söylemlerle köşeleri kapacaklarını ve sonra da işte istediklerini yapacaklarını zannedenler, bilsinler ki o köşeleri 50 senede zorla kaparlar, kapabilirlerse o köşeler onları çok daha önce kapar. Onlar köşeleri kapacağız derken o köşeler onları kapar, onların ahlakını değiştirmeye başlar. Makam sevdalısı olmaya başlarlar. Bir takım yanlış işler yapmaya başlarlar. Dünya sevgisi kalplerini kaplar. Onlar köşeleri kapmadan köşeler onları kapar. Ondan sonra da bir şey yapacaklarını zannederler. 3-5 tane samimi adam bir şey yapmak istese bile bir bakarsınız ki birilerinin iki dudağı arasında görevden alınıverirsiniz, olur biter. Hani bir şey yapacaktın, 50 yıl bunun için mücadele vermiştin. Ama 2 dakikada işin bitiriliverir. Halbuki topluma la ilahe illallah öğretseydin, kitleler la ilahe illallah öğrenseydi, onu, o kitleleri o la ilahe illallah'tan uzaklaştırmak bu kadar kolay olmayacaktı. Kitleler onların elinde oyuncak olmayabilirdi. Kitleler onların iki dudağı arasında olmayabilir. Ama hep başka şeyler öne sürdüler. Hiçbir zaman la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmayı düşünmediler. Bu kıssalar bize bunu gösteriyor. Bütün peygamberler aynı söylemle ortaya çıktılar. Dinin kendisi önemli olduğu gibi dinin metodu da o kadar önemli. Bu metotla bu dini galip getirebilirsin. Başka bir metotla bu dini galip kılamazsın. Bu dinin inanç esasları nasıl Allah'tansa, mücadele metodu da Allah'tan. Allah Azze ve Celle bu kıssaları anlatıyor. Peygamberine yön veriyor. Sen istediğin gibi davranamazsın deniyor. Peygamberine bizzat Allah yön veriyor. Ey Resulüm, şöyle yap, böyle yapma. وَدُّ لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ İstiyorlar ki yumuşak olasın, ılımlı olasın, onlar da sana karşı ılımlı olacaklar. Sen ılımlı Müslüman olursan onlar da sana ılımlı layık olacaklar. فَلَا تُعْتَيِ الْمُكَذِّبِينَ Onlara itaat etme. O inkarcılara itaat etme. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ De ki onlara, ey kafirler, itaat etmem itaat ettiklerinize. Lekum dinukum veliyedin. Onlara böyle söyle. Peygamber özgür değil. Sen nasıl özgür olabilirsin? Allah peygamberine yön veriyor. Şöyle konuş, böyle konuşma, şöyle yap, böyle yapma. Allah'ın Resulü bile özgür davranmıyor. Rabbi ona da yön veriyor. Bu kıssalar anlatılıyor ki, ey Resulüm bak geç senden evvel de böyle böyle mücadeleler oldu. Bak falan peygamberin başına da şöyle geldi, filanın başına da böyle geldi.
Onlar dost doğru yolda devam ettiler. Sen de öyle devam et. Bu kıssaların Kur'an'da anlatılmasının bir hikmeti de bu. Önceki peygamberlerin metodunu göstermek ve onların hiç zerre kadar taviz vermediklerini, kendi kavimlerini Allah ile karşı karşıya getirdiklerini ve sonra Allah'ın yardımının geldiğini ve böylece siz de böyle davranın denilmiş oluyor bize. Siz de bakın, fa'tabiru, bu burada da geçerli. Siz de bakın o geçmiş peygamberlerin kıssalarına, fa'tabiru, ibret alın, onlar gibi davranın. Ya ulil ebsar, eğer azıcık basiret gözünüz varsa, bakın o peygamberlerin hayatına, kendi kafanızdan ortaya bir metot koymaya kalkışmayın. Bu iş size bırakılmış zannetmeyin. Metot konusu insana bırakılmış, zamana göre, şartlara göre değişir zannetmeyin. Bu dini gönderen Allah peygamberine bile yön veriyor ve Kur'an sürekli olarak peygambere şöyle yap, böyle yapma diyor. Herkese ispat ediyor ki bu hareketin hakiki komutanı Allah'tır. Peygamber de değil. O da özgür değil. Kim özgür olabilir deniliyor. Peygamber bile özgür değilse sen nasıl kafandan ortaya yollar, metotlar koyarsın? Bugün böyle gerekiyor diyebilirsin. İşte sana Kur'an en eski kavimlerden Hud aleyhisselamın kavmini anlatıyor. 10 bin mi, 20 bin mi, 50 bin mi bilemiyoruz. Binlerce yıl evvel yaşamıştı. O da böyle konuştu. Ondan sonra gelen Salih aleyhisselam da böyle konuştu. Ondan sonra gelen Şuayb aleyhisselam da böyle konuştu. Hazreti İbrahim de böyle konuştu. Musa da böyle konuştu. Hepsinin metodu aynıydı ve bu kıssalar bize bunu göstermek için. Aralarında binlerce yıl var. Şartlar değişmiş, krallar değişmiş. İnsanlar değişmiş, her şey değişmiş ama bu metot değişmemiş. Hazreti Peygamber'in metodu da aynı. Hazreti Nuh'un metodu da aynı. Araları on binlerce yıl ama bu değişmiyor. Bu kıssaların bize anlatılmasının bir hikmeti de bu. Bu ana kuraldır. O yüzden zamana göre, şartlara göre değişmemektedir. Zamana ve şartlara göre değişen bir takım şeyler olur ama bu metot öyle bir mesele değildir. Allah Azze ve Celle inkar eden bu kavmi bize anlattıktan sonra ve onların başına gelen azabı bize anlattıktan sonra şimdi iman eden cinlerden bize bahsedecek. Onlar böyle iman etmedi ama cinlerden bile iman edenler var denilecek. Ve iz sarafna ileyke nefera minel cin yestemi'unel Kur'an. Biz sana yönlendirmiştik ey Resulüm. Nefera minel cin, cinden bir neferi, nefer 3'ten 10'a kadar da olur, 10'dan 40'a kadar da olur. Biz bir askere nefer deriz, çoğulunu almışız. Yanlış kullanıyoruz. Müfret halini almamışız, çoğulunu almışız ve tekil gibi kullanıyoruz. Bir nefer diyoruz mesela, bir askeri kastediyoruz, bir nefer diyoruz, halbuki çoğuldur. 3 de olur, 10 da olur, 40'a kadar da çıkar nefer. Tıpkı bir takım gibi şimdiki askeriyede. Manga ve takım kelimeleri gibi, 10 da olur bir manga gibi, 40 da olur bir takım gibi, bunlara nefer denir. Cinlerden bir nefer, yani bir taife, 10 kişi veya 40 kişi her neyse, cinlerden bir taife, bir taifeyi sana yönlendirmiştik ey Resulüm. Demek Hazreti Peygamber'in haberi yok. Biz sana yönlendirdik onları. Yestemi'unel Kur'an. Kur'an'ı dinlesinler diye, Kur'an'a kulak vermeleri için sana biz onları yönlendirdik ey Resulüm.
Senin kavmin seni dinlemiyor ama sen merak etme, yoluna devam et ey Resulüm. Biz seni dinleyecek olan görünmez varlıkları da gönderiyoruz.
Bir tek görünenler değil. Bir gün İslam davetçileri şunu bilmeliler. Bir gün bir yerde konuşma yaparsanız, eğer salonlar boşsa üzülmeyin. Belki moraliniz bozulur ama çok da mesele etmeyin. Allah Azze ve Celle insanların doldurmadığı salonları belki cinleriyle, belki melekleriyle doldurur. Sizi onlar dinlerler. Her zaman insanlara değildir konuşmalar. Melekler de dinliyorlar. Allah Azze ve Celle burada açıkça ifade ediyor. Onları biz sana yönlendirdik. Seni dinlemediler. Nahle'de oldu bu olay bir rivayete göre. Allah Resulü peygamberliğinin 11. yılında yaklaşık olarak, bir rivayette 12. yılda deniyor. Hicretten bir veya iki sene evvel yani. Amcası Ebu Talib'in de ölümünden sonra, Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra o hüzün senesi, en sevdiği insan Hatice, hanımı Hatice annemiz ve kendisini koruyan amcası Ebu Talib, bunların vefatından sonra efendimiz çok üzgün ve bir çözüm arıyor. Millet kendiyle alay ediyor, inkar ediyorlar. Bir ihtimal dedi, eğer Mekke'de olmazsa bu iş, bu göl maya tutmayacak olursa, Mekke gölü maya tutmazsa eğer, başka bir göl arayayım dedi, gitti Taif'e. Onlar da çoğu akrabası. Taiflilerde de bir sürü akrabası var. Belki dedi onlar anlarlar. Kalktı o kadar yolu gitti. Bazı rivayetlere göre yayan gitmiş o çölde. Gitti, anlattı. Fakat onlar kendisiyle alay ettiler. Her lafı söylediler. Cahillere, çocukları, köleleri ayarladılar ve peygamberimizi taşlattılar. Vücudundan kanlar aktı. Ve işte o anda Allah Azze ve Celle Cibril'i göndermişti. Cibril aleyhisselam gelip dedi ki, ya Resulallah, yanımda dağ meleği var. Allah benimle o dağ meleğini gönderdi. Eğer istersen bu milletin başına bu dağı indirecekler. İstiyor musun, istemiyor musun? Sana bunu yaptılar. Sen Allah'ın Resulüsün. Sana bunu yapanlara Allah, eğer istiyorsan onlara daha çok mühlet verilmesine gerek yok diyorsan, yeter bu kadar mühlet diyorsan eğer, o dağı onların başına geçirecekler. Efendimiz dedi ki, onlara mühlet verilmesini istiyorum. Belki onların neslinden bir tane la ilahe illallah diyen adam çıkar. Rabbimden mühlet isterim. Rahmete bakın. Belki bunlar iman etmez bile ama, belki bunların çocuklarından bir tane iman eden çıkar. Azap istemiyorum dedi. Sonra yürüdü. Batn-ı Nahle denilen yere gelince, orada namaz kılmış. Sesli bir şekilde Kur'an okumuş namazda. Ve işte o zaman o tarafa doğru Allah tarafından yönlendirilen cin taifesi görmüşler, dinlemişler. Cin suresinde de bu olay anlatılır. Cinler dinlediler ve dediler ki, semi'ne Kur'anen acebe. Acayip bir Kur'an dinledik. Yehdi iler rüşt. İnsanı, bunu okuyanı, kafa yoranı rüşte ulaştırıyor, reşit yapıyor, adam ediyor. Baliğ olmak, akil ve baliğ olmak başka bir şey. Reşit olmak başka bir şey. İnsan 13, 14, 15 yaşında buluğa erer, beliğ olur. Ama belki 25 yaşında ancak reşit olur. Kârını zararını öğrenmek demek yani reşit olmak. Lehine olanları, aleyhine olanları anlayacak yaşa gelmek. 25 yaşlarında aşağı yukarı bu gerçekleşir. Kimi insanlar daha olgun yaratılırlar, daha erken olurlar. Kimleri de tersine 30-40-50 yaşına gelir, hala adam olmazlar, hala olmazlar. İşte onu dinleyen cinler dediler ki, Semi'ne Kur'anen acebem. Acayip bir Kur'an dinledik dediler. Efendimiz namaz kılarken sesli okuyordu. Sabah namazıydı bir rivayetten. Sesli okuyordu ve cinler duydular, peygamberimizin haberi yok. Esah olan rivayetlere göre Allah Resulü bilmiyordu cinlerin kendisini dinlediğini. İlk dinleme olayı bu. İlk dinleme olayı. İlkinde bilmiyordu Allah Resulü. Belki hissetmiş olabilirse de bilmiyordu, emin değildi. Böyle bir şeyin haberi yoktu. Bazı rivayetlere göre daha sonra kendisine ağaç haber verdi. O bölgedeki bir ağaç, seni cinler dinledi ya Resulallah. Fakat Allah Azze ve Celle zaten kitabında haber veriyor peygamberine. Biz sana yönlendirdik cinlerden bir taifeyi ta ki Kur'an'ı dinlesinler. Ve dinlediler. İşte cin suresinde burada söylenmeyen ifade cin suresinde var. Semi'ne Kur'anen acebe dediler. Acayip bir Kur'an dinledik. Demek acayip olduğunu anlıyorlar. Demek Arapçayı da anlıyorlar. Kur'an'daki fesahatı, belagatı görebiliyorlar. Manayı anlayabiliyorlar. Ve diyorlar ki acayip bir Kur'an bu. Yehdiler rüşt, hemen anlıyorlar. Dinler dinlemez. Demek ki cinler insanlardan daha da iyi anlayabiliyorlar. Efendimiz'i bir kez dinleyip de hemen bu sözü söyleyebilen sahabeden bile çok azdır. Ebu Bekir gibi, Ali gibiler azdır. Sahabeden bile niceleri, Hazreti Ömer bile 6 sene sonra bir rivayete göre anlayabildi. Bir başka rivayete göre 3 sene. Her neyse, yıllar sonra yani. Hazreti Ömer bile yıllar sonra anlıyordu. Ama cin taifesinden iman etmek isteyenler, demek ki bunlarda acayip bir akıl var, zeka var. Anlayabiliyorlar, oradaki fesahatı, belagatı görüyorlar. Manadaki acayipliği görüyorlar. İnsan sözü olmadığını anlıyorlar. Halbuki Resulullah onlara o sırada tebliğ de yapmıyor. Asıl olan görüşe göre, o sırada onlara tebliğ de yapmıyor, onlardan haberi bile yok, sadece Kur'an okuyor, namaz kılıyor sadece. Ve onlar bunu duydukları zaman, hemen anlıyorlar, kendilerine biri anlatmamış. Gelin size İslam'ı anlatayım denilmemiş. Ama onlar derhal anlıyorlar, bu insan sözü değil. Musa'dan sonra gelmiş olan bir kitap demek ki diyorlar, bir kitap ve bir peygamber gönderilmiş. Olayın başı şöyledir. Cinler bilemediğimiz bir yerlere çıkıp gökyüzünde bir yere kadar çıkıyorlar, çıkabiliyorlar yani. Ve orada melekler arasındaki bir takım konuşmaları kulak hırsızlığı yaparak çalıyorlardı. Meleklere bazı bilgiler veriliyor. Belki birkaç saat, belki bir iki gün sonra olacak olan bir takım olaylar melekler arasında konuşuluyor. Bu artık gayb olmaktan, Allah'ın bildiği gayb olmaktan çıkmış. Melekler düzeyine inmiş. Haber geliyor meleklere. Şöyle olacak. İşte bu cinler de, şeytanlar da gidiyorlardı, bu haberleri çalıyorlardı ve yeryüzündeki bazı insanlara veriyorlardı. Kendilerinin irtibatlı olmuş olduğu, cinci hoca derler ya, cindarlar deniyor ya hani, öylelerine
veriyorlardı. Cinlerle sürekli irtibat halinde olan kimselere. Üzerine de bir şeyler ilave ediyorlardı. Bir laf duyuyorlardı, onu bin lafa çıkartıyorlardı. Bir sürü ilave yapa yapa gidip onları insanlara anlatıyorlardı. İçinden bir tanesi doğru çıktığı zaman insanlar o adama kıymet veriyordu ve bu adam biliyor diyorlardı. Bu kahindir diyorlardı. Gelecekten haber veriyor ve dediği çıkıyor diyorlardı. Halbuki 100 tane şey söylüyordu. Cin 99'u yalandı. Bir tanesini çalabilmişti sadece meleklerin konuşmalarından. Üzerine ilaveler yapmıştı ama o adam da bilmiyordu ve cinine güveniyordu. Cinin lafına göre hareket ediyordu ve onu insanlara söylüyordu. Çoğu yalan çıksa bile bir tanesi doğru olunca yine ona kıymet vermeye devam ediyordu insanlar. Ve işte bir gün bu hırsızlığı yapmalarına müsaade edilmez oldu. Şihaplarla, ateş toplarıyla kovalandılar. Cinler bunu görünce dediler ki ne oldu acaba? Gidip kendilerinin reisi olan iblise danışmışlar. Kendi kavimlerin yanlarına dönmüşler. Demişler ki biz evvelden gidiyorduk. Bir takım bilgileri avlıyorduk. Ava gidenler gibi. Artık bize izin verilmiyor ve üzerimize ateş topları gönderiliyor. Meteorlar gibi, atmosfere girip de yanan meteorlar gibi, üzerlerine ateş topları gönderiliyor. Ne oldu dediler acaba, bir şey mi değişti ki dünyada? Neden artık bize müsaade edilmiyor iblis? Reisleri iblis onlara demiş ki, sen şu tarafa, sen şu tarafa, her birini bir tarafa gönderiyor. Elindeki bütün şeytanları, bir tarafa gönderiyor ve gidin bakın bakalım dünyada bir şey mi değişmiş. Demek ki onlar da oturdukları yerden her şeyi bilemiyorlar. Gezmeleri gerekiyor bizim gibi. Gidip görmeleri gerekiyor demek ki. İşte o zaman onlardan bir taife, burada ifade olunduğu üzere Allah tarafından Efendimizin bulunduğu tarafa doğru yönlendiriliyor. Cinler aleminin de peygamber, Hazreti Peygamber, onlara da davette bulunacak. Onlar da peygambere iman etmek zorundalar. Cinlere cinlerden bir peygamber gelmiyor. Asıl olan görüşe göre doğrusu budur. Bazıları cinlere cinlerden peygamber gelir dese de, asıl olan onlara böyle bir peygamberin geldiği, cinlere cinlerden bir peygamberin geldiğine dair elimizde bir delil mevcut değildir. Dolayısıyla onlara insandan bir peygamber gönderiliyor, onların da peygamber oluyor, o peygamber onlara da anlatıyor. Onlar da Allah'a şirk koşmamak ve insanları saptırmamak hususunda ikaz olunuyorlar. Allah'a, yalnız Allah'a ibadet hususunda onlar da ikaz olunuyorlar. Ve o tarafa gelenler bunu duyunca, Efendimizin okuduğu Kur'an'ı dinleyince de dediler ki işte buymuş sebep. Bir peygamber gönderilmiş, o yüzden bize artık müsaade edilmiyor. Demek ki peygamberin gönderilmesinin farkına varmaları istenildi. Allah Azze ve Celle o olayı gerçekleştirdi ki onlar kovalandılar ateş toplarıyla. Böylece onlar ne oluyor desinler, ne değişti desinler ve bu konuşma aralarında olsun ve dünyanın her tarafına yayılsınlar ve Hazreti Peygamber'i duysunlar ve görsünler. Artık kendilerine müsaade edilmeyeceğini farkına varsınlar. Ve geldiler işte Efendimiz o sırada namaz kılarken Kur'an'ı dinlediler. Hemen anladılar, semi'ne Kur'anen acebe, acayip bir Kur'an dediler. Yehdi ile rüşd, rüşde eriştiriyor, hidayete götürüyor, sırat-ı mustakime götürüyor. Derhal anlamışlar demek ki. Derhal anladılar. Demek ki
çok kuvvetli bir anlayışa sahipler. İnsanlardan daha hızlı anladılar. Bir kısmı iman etti, bir kısmı etmedi. Kendi milletlerine gittiler, anlattılar. O dinleyenlerin bir kısmı iman etti, bir kısmı etmedi. Evet, onlar da bizim gibi imtihandalar. Onların da nefsi var çünkü. Anlıyor ama iman etmek istemeyen yine etmiyor. İnsan gibi. Onlar da bizim gibi bir ümmetler. Onların da kendilerince bir hayatı var. Ve Allah Resulü'nü bu şekilde namaz kıldırırken, namaz kılarken okuduğu Kur'an'ı dinleyenlerin sayısı üzerinde çeşitli rivayetler var. Bir rivayete göre bu ilk olan olayda, ilk dinleme olayında 7 tane cin vardı. Başka rivayetler var, 9 diyor, 15 diyen rivayet var, 300 var, 12 bin var, 60 bin var, 6 tane rivayet var. Bu 6 rivayetten bu olayın 6 kez gerçekleştiğini anlamak mümkün. Biraz sonra da rivayetleri söylediğim zaman yine aynı noktaya geleceğiz. Demek ki bu olay bir defa olmamış. Evet, bu seferinde Allah Resulü'nün haberi yok, haberi olmadan oluyor olay. Demek Allah'ın Resulü cinleri göremiyor. Efendimizin cinleri, bu olayda cinleri görmediğine dair sahih rivayetler var. Görmedi ve haberi de olmadı denilmektedir. Fakat onlar görmektedirler. Cinler insanı daima görebilmektedirler. Başka bir takım olaylar oldu. Başka seferlerinde, belki bir başka olayda 9 kişi vardı. Bu olaydaki cinler bir rivayete göre Ninova cinleri, başka bir olaydaki, başka bir seferdeki cinler Mardin taraflarında, Diyarbakır taraflarının cinleriydi. Nusaybin cinleri. Demek ki cinler böyle bölge bölge. Normalde o dönemdeki cinler, Nusaybin cinleri acaba Arapça konuşuyorlar mıydı? Bilemiyoruz. Acaba o bölgenin insanlar Arapça mı konuşuyordu? Cinlerin Arapçayı anlayabildiğini anlıyoruz. Acaba o bölgede yaşayanlar, Arapların içinde yaşayan cinler miydi? Onlardan mı öğrenmişlerdi acaba Arapçayı? Bu hususta elimizde kesin bir malumat yok. Belki de Allah Azze ve Celle onlara böyle bir kabiliyet vermiştir. İlla da Arapların arasında yaşamaları gerekmemektedir. Belki de onlar doğrudan doğruyu anlayabilmektedirler. Belki de onlar bütün lisanları anlayabilmektedirler. Bu da mümkün. Bunun aksine elimizde bir delil de yok. Bunu söylemek için delil de yok. İnkar etmek için delil de yok. Ve bunlar birçok sefer bu olay oldu. Bu olayda peygamberimizin haberi yok ama başka seferlerinde haberi olduğu zamanlar var. İbn-i Mesud'a sordular. Dediler ki Allah Resulü cinlere Kur'an okuduğu zaman sen orada mıydın? Bir rivayette bu olayı kastederek ya da kendinin olmadığı başka olayları kastederek hayır ben yoktum diyor. Fakat bir rivayette ise evet diyor. Allah Resulü bir gün bize dedi ki bugün cinlerle ilgili bir durum olacak. Kim benimle olmak ister? Kimseden ses çıkmadı. Kim benimle olmak ister? Rabbim bana cinlere davette bulunmamı emretti. Cinlerden bir elçi de geldi bana böyle dedi. Onlara gidip anlatmamı istiyor. Kim benimle olmak ister? 3 defa sordu, kimseden ses yok. Çünkü insanlar bilmiyorlardı başlarına neyin geleceğini. Cinle karşılaşmak istemiyorlardı. Ve o yüzden böyle çekingen davrandılar. İbn-i Mesud der ki ben varım ya Resulallah dedim. Ve sonra beraber gittik. Allah Resulü şehrin dışına çıktı. Uzaklaştı. Ve bir çizgi çizdi yere. Dedi ki, buradan dışarıya taşma, bunu geçme. Buradan ayrılma. Ben bakmaya başladım. Allah Resulü beni bıraktı, daha da ilerledi. Sonra aramıza bir takım karaltılar girmeye başladı. Anlayamadığım bir takım şeyler olmaya başladı. Bulut gibi bir takım karaltılar. Bulut gibi toparlanıyorlar, dağılıyorlar gibi böyle karışıyorlardı. Ve beyaz elbiseli ama kendileri siyah olan bir takım varlıklar gördüm. Ses yapıyorlardı, şamata yapıyorlardı. Sonra korktum Resulullah'ın başına bir şey gelecek diye. Gidip insanları çağırayım diye düşündüm. Gidip Müslümanları haber edeyim, onları çağırayım, yardım toplayayım diye düşündüm. Ama Resulullah'ın talimatı aklıma geldi. Buradan ayrılma demişti bana. Yerimden kımıldamadım. Korku içerisinde bekledim. Ve hatta bir seferinde diyor o anda, bir an Efendimizin onlara sopa kaldırıp vurduğunu gördüm. Susun dediğini. Sonra sessizlik oldu. Ve Resulullah onlara Kur'an okudu. Okudu, okudu, okudu. Bir rivayete göre Kur'an dörtte birine kadar okudu. Şafak sökene kadar onlara Kur'an okudu. Ve sonra bulutun dağılması gibi bir şeyler dağıldı. Bir şeyler görüyordum ama net değildi. Fakat bir şey olduğu belliydi. Ve sonra Allah Resulü çıktı geldi. Dedi ki, bir şey gördün mü? Evet ya Resulallah dedim. Böyle böyle şeyler gördüm. Tam gidecektim, sana yardım getirecektim. Korktum sana bir şey oldu diye. Fakat sonra senin talimatını hatırladım, yerimden kımıldamadım. Allah Resulü buyurdu ki, iyi ki öyle yaptın. Yerinden kımıldasaydın, bu cin taifesinden birisinin seni kapmasından korkarım. Eğer o anda yerinden kımıldasaydın, onlardan birisinin seni kapacağından korkardım. İyi ki yapmadın dedi. Bu olayda İbni Mesud'un da orada olduğunu görüyoruz. Fakat bu olay başka bir olay. Burada Peygamberimiz bilinçli olarak gidiyor onlara tebliğ etmek üzere. Çünkü o ins ve cinnin peygamberi, yalnız insanların değil cinlerin de peygamberi, her ikisine de sakaleyne gönderilmiş olan peygamber. Yeryüzünde ağırlığı olan iki varlığa, iki sakil varlığa, sakaleyne gönderilmiş olan peygamber. İnsanlara ve cinlere yani. Dolayısıyla onlara da tebliğ etmesi gerekiyor. Bu davaya onların da inanması gerekiyor. Gözümüzle görmediklerimizi inkar mı edeceğiz? Her şeyi gözümüzle mi göreceğiz? Görmeyince inkar mı edeceğiz? Mikrobu da görmüyoruz. Elektriği de görmüyoruz. Neyi görüyoruz ki? Gördüklerimiz azdır, görmediklerimiz çok daha fazladır. Hissediyoruz. Bazen varlığını ilmi yollarla biliyoruz. Kim görmüş nötronu? Kim görmüş DNA'yı? Bunlar varlıkları ilim adamları tarafından hissedilen şeylerdir. O ilim üzerinde derinleşe derinleşe onun olduğunu hissediyor. Kim görmüş elektronu, çekirdeğin etrafında dönen, yüksek hızla dönen elektronları kim görmüş? Bunu gösterecek bir cihaz yok dünyada. Ama öyle olması gerekiyor diyorlar ve kabul ediyorlar. Başka türlü olamaz. Birçok şey var. Görmeden kabul ettiğimiz bir kısmını hissediyoruz, bir kısmını anlıyoruz. Görmediğim şeye inanmam demek ne demek? bir dut dalı bile senin görmediğini görüyor. Sen ne sanıyorsun kendini? Eski insanlar ne yaparlardı? Ya, özellikle köy yerlerinde, yaylalık yerlerde suyun yerini tespit etmek için, oraya kuyu vurmak için ellerinde dut dalıyla yürürlerdi. Dut dalı aşağı doğru çekerdi. Su varsa orada dut dalı aşağı doğru böyle çeker. Görüyor musun? Görmüyorsun ama orada su var. Kazınca göreceksin. Dut dalı görüyor, bak sen göremiyorsun. Televizyon görüyor ama bak bizim gözlerimiz görmüyor. Şu anda burada bütün görüntüler geçiyor gidiyor. Bütün sesler burada şu anda var. Bir radyo olsaydı görürdüm bak sesleri. Bir televizyon getirse şuraya birisi, bak görürsün neler neler buradan geçiyormuş şu anda. Ne kadar görüntüler, ta Çin'deki adamın görüntüsü buradan geçiyor şu anda. Gözün fark ediyor mu? Kulağın bunları alabiliyor mu? Ama televizyon alıyor, radyo alıyor. Görmediğin nasıl inkar edersin? Hele hele ilmin bu kadar geliştiği bir çağda görmediğime inanmam demek ne kadar büyük bir aptallık olur. Atomun varlığını söylüyoruz. Gördük de mi söylüyoruz? Elektriğe hadi elini vurunca hissediyorsun. Atomu nasıl hissediyorsun? Birçok şey var. İnsan kendisine ilmin, az bir ilmin verildiğini kabul etmeli. Kur'an öyle buyuruyor. Size ilimden az bir şey verildi. O az bir ilimle bile bak insan uzaya gidiyor. Ve daha da neler yapacak neler. Allah'ın ilmini bir de hesap et. Allah'ın mahlukatını saymakla bitiremezsiniz buyuruyor. Bütün denizler mürekkep olsaydı, bütün ağaçlar da kalem olsaydı, bir 7 tane deniz daha olsaydı Allah'ın mahlukatını yazamazdınız, bitiremezdiniz. Senin gördüğün ne ki? Sana yaz deseler yazacağım 1 milyon tane varlık. Hepsi o kadar. Hayvan çeşitlerini, balık çeşitlerini yazabilirsek şayet belki 1 milyon tane yazarız. Ama o kadar çok ki bütün denizler mürekkep olsa 7 tane deniz daha olsaydı diyor Kur'an. Allah'ın varlıklarını sayamazdınız, yazamaz, bitiremezdiniz. Çünkü o sizin gibi çalışmaz. Ol der olur. Allah'ın yarattıklarını sınırlamak nasıl mümkün olur ki? Nasıl doğru olur ki? Kudretinin sınırı yok ki yarattıklarının sınırı olsun. Kudretinin sınırı yok. Ol deyince oluyor zaten. Kudretinin sınırı olmayan, ilminin sınırı olmayanın yaptığının sınırı olur mu? Farz-ı misal 200 milyar galaksi olsun. Her galakside 200-300 milyar civarında yıldız var. Evvelden 100 milyar diyorlardı galaksi için, şimdi 200 milyara çıktılar. Haydi 200 milyar galaksi olsun. Her galakside 200-300 milyar yıldız. Bu yıldızların etrafı, yıldız demek güneş demek yani. Ateş yani. Işığı kendinden olan, gezegen değil. Yıldız yani. Bunların etrafında gezegenler var. Bunların etrafında da uydular var. Dünya gibi, ay gibi gezegenler var, uydular var. Bunların arasında trilyon trilyon kilometre mesafeler var. Ve bütün bunların hepsi ol deyince olan şeyler. İzâ kadâ emran fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Bir şeyin olmasını isterse ol der. Olur. Madem ki ol diyerek olduruyor şu uçsuz bucaksız sonsuz uzay gibisini, bir bu kadar daha ol dese gene olur. Bir daha dese gene olur. Çünkü onun kudretinin ve ilminin sınırı yok. Dolayısıyla cin gibi bir varlığın olamayacağını iddia etmek nasıl mümkün olur ki? Hep görünen varlıklar cisim mi olacak? Latif varlıklar olamaz mı? Mesela bakın, bulut latiftir. Elini soksan içine elin girer. Hissetmezsin bile. Çeşit çeşit varlıklar var. Su bir çeşit, toprak bir çeşit. Suya elin girer, toprağa girmez. Suya girer hissedersin. Buluta soksan hissetmezsin de. Allah her türlüsünü yaratabileceğini gösteriyor. Bakmıyor musun kainata? Yalnız küçükleri yaratsaydı belki de bazı insanların kalbine şüphe girerdi. Acaba büyükleri yaratamıyor mu gibi. Yalnız büyükleri yaratsaydı bir takım başka insanların kalbine şüphe girerdi. Acaba küçükleri yaratamıyor mu gibi. Vesveseler kalbe yol bulabilirdi. Yalnız tatlıyı yaratsa, acıyı yaratmasaydı belki bir takım vesveseli insanların kalbine vesvese girerdi. Şu tadı yaratsaydı, bunu yaratmasaydı, öbürünü öbürünü öbürünü öbürünü milyon çeşit tat yarattı. Kudretinin sonsuzluğunu göstermek istedi. Karada yürüyenleri yaratsaydı, havada uçanları yaratmasaydı belki bir takım şüpheler girerdi insanın kalbine. Acaba karada yürüyeni yaratabiliyor da havada uçanı yaratamıyor mu ki? Havada uçanı yaratsaydı, denizde yaşayanı yaratmasaydı bir takım insanların kalbine şüphe girerdi. Acaba buna gücü yetmedi mi ki? Güzeli yaratsa çirkini yaratmasaydı ya da çirkini yaratsa güzeli yaratmasaydı aynı şekilde bir takım insanların kalbine şüphe girerdi. Akıllı varlıkları yaratsa akılsızları yaratmasaydı ya da akılsızları yaratıp akıllıları yaratmasaydı. Allah Azze ve Celle her türlüsünü yarattı ki hiçbir şüpheye mahal kalmasın. Bak şöyle kainata. Ne kadar, bırakın kainatı, dünyaya bakın, ne kadar varlıklar var. Her biri apayrı özellikleri var. Şimdi bu kadar varlıkları görüyoruz, belgesellerde seyrediyoruz. Soytarıların filmlerini seyredene kadar oturun, belgesel seyredin. İmanınız kuvvetlenir. O soytarılardan ne öğreneceksiniz ki? Alacağınız bir şey yok sizin onlardan. Gülmekmiş. Gülmeye değil, ağlamaya ihtiyacımız var bizim. Belgesellere bakın. Kudretullah'ı görün, ilmullah'ı görün. Ne kadar çeşit çeşit. Her birinin ayrı bir hayatı var. Ayrı özellikleri var. Böyle bir alemde yaşıyorken nasıl olur da cin taifesinden insan şüphe edebilir? Cinlerin olmadığını bazı serseriler cin yerine mikrop diyorlar. Cinler mikrop zannediyorlar. Neden yani böyle bir tevile ihtiyaç mı var ki? Allah görünmeyen latif varlıklar yaratamaz mı ki? Allah'ın kudretinin sınırlı olduğunu mu düşünüyorsun ki? Bu kudretullah da sınırdır. Sınır koymaktır. İlmullah'a sınır tayin etmektir. Buna kimsenin hakkı ve yetkisi yok. Allah kendisinin kudretinin de ilminin de sınırsız olduğunu sonsuz defa göstermiştir. Sonsuz yaratmak suretiyle. Cinlerin varlığından neden şüphe edelim ki? Kur'an bize haber ediyor. Biz bilemezdik yoksa. İddia da edemezdik. Birisi deseydi böyle bir varlık var, biz ne evet ne hayır diyemezdik. Ama Kur'an deyince, evet iman etmek zorundayız. İmanın şartlarında cinlere iman yok diyeceksiniz. Meleklere var da cinlere imandan bahsedilmemiş. Kur'an'da var, kitaba iman denilmiyor mu? İmanın şartlarından biri de kitap değil mi? Kitapta söylüyor. Dolayısıyla cinlere iman da imanın gereğidir. Kitaba imanın bir parçasıdır. hiç kimsenin cinlerle ilgili bir şüpheye düşmesine gerek yoktur. Böyle bir varlık var mıdır?
Belki bir gün ileride Allah Azze ve Celle ilmi daha da geliştirecek. Belki de onları görebilen bir takım cihazlar olabilecektir.
Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinleri çalıştırıyordu kendi emrinde. Onları inşaatta çalıştırıyordu, onlara tencere falan yaptırıyordu. Onları çalıştırıyordu. O da şahittir cinlerin varlığına. Onları çalıştırdığı bile. Peygamberler şahit. Bu gibi gaybi mevzularda biz peygamberlere müracaat etmek zorundayız. Peygambere müracaat etmeyenler, kitaba müracaat etmeyenler, gaybden bilgi almayanlar bu hususlarda nasıl konuşabilirler ki? Bu gaybi bir meseledir. Gaybla ilgili bir meselede gaybi bir bilgiye muhtacız. Kutsal bir kaynağa muhtacız. Hatalı olma ihtimali olmayan bir kaynak bize bir şey söylemesi gerekmektedir. Yoksa biz nereden bileceğiz? Cin var mıdır, yok mudur? Melek var mıdır, yok mudur? Ama mesela tabii cini inkar eden meleği de belki inkar edecektir. Halbuki savaşlarda da melekler kendilerini hissettirmektedirler. Müminlere yardım etmektedirler. Birisi, meleklerden biri Mus'ab'ın kılığına girmişti. Savaşıyordu. Halbuki Mus'ab şehitti. Sahabeden biri der ki, Mus'ab'ı gördüm. Ey Mus'ab dedim. Döndü bana, ben Mus'ab değilim dedi. Ama Mus'ab da aslında. Fakat değildi. Melek onun kılığına girmişti. Allah Azze ve Celle onun şerefine hürmeten bir meleği görevlendirmişti. Bedir'de tam diyor kaldırdım, vuracaktım bir kafire. Ben daha vurmadan bir başkası vurdu ve düşürdü onu yere. Şaşırdım diyor. Kim vurdu göremedim ama ben daha vurmadan biri vurdu. Ve Enfal suresinde bu olay anlatılırken Allah Azze ve Celle bunun melekler tarafından yapıldığını ifade eder. Meleklere Rabbin diyordu ki vurun onların mafsallarına. Vurun mafsallarına. Vurun mafsallarına. Biz oradan anlıyorduk diyorlardı. Birisinin böyle mafsallarında, oynak yerlerinde böyle izler olduğu zaman kılıç değil bir şey değil ama yanmış gibi anlıyordu ki bunlar melekler tarafından öldürülenler. Allah Azze ve Celle böyle, evet aleni göstermiyor. Aleni göstermiyor. Fakat mesela İbn Mesud burada bir şeyler görüyor. Net görmüyor ama beyaz elbiseli, siyah bir takım varlıklar ve bulut gibi hareket ediyorlar. İç içe giriyorlar. Böyle bir hareket, bu kadarcığını görebiliyor. Nasıl ki sahabeden biri gece Kur'an okurken, atının yanında, çocuğunun yanında, at kişnemeye başladı. Korktum diyor, at çocuğa bir şey yapacak diye okumayı kestim. At yerinde duramıyordu, sonra tekrar okumaya başladım. Gene aynı olay bir daha oldu. Korktum çocuğa bir şey olmasın diye yine okumayı kestim. Sonra bir daha okudum, gene aynı olay oldu ve başımı kaldırdım. Bir baktım diyor havada parıl parıl parıl parıl bir şeyler parlıyor. Nur, nurdan bir şeyler parlıyor havada. Ve sabah oldu Efendimiz'e anlattım. Ya Resulallah dün gece böyle böyle bir olay oldu. Dedi ki onlar melekler de okumaya devam et. Okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinleyeceklerdi. Ve insanlar da göreceklerdi. Okumaya devam et. Bu da öyle gördü mesela. Asli suretiyle belki görmedi. Efendimiz mesela Cebrail asli suretiyle gördü 600 kanadıyla. Ufukta onu gördü. Fakat sahabeden diğerleri o şekilde parıltı şeklinde diğer melekleri görenler var. Burada da İbn Mesud'un cinleri böyle gördüğünü görüyoruz. O da bu şekilde cinleri görmüş. Bunlar yalan söyleyecek insanlar değiller. Gördüm diyor. Hatta bu zamanda bile bazen samimi bazı insanlara, hatta çok takva sahibi olmasına da gerek yok. Allah Azze ve Celle bazı kimselere bir anda havada bir takım parıltılar gösterebilmektedir. Çok takva olmaya da bilir. Bir şey bilmeyen birisi de olabilir. Bazen talebelerin Kur'an okuduğu evlerde, Kur'an talebelerinin beraber geceleyip, beraber teheccüd namazına kalktığı saatlerde, böyle olaylar görülmüştür. Bir nurun içeriye girdiği görülmüştür. Ve onlarca talebe buna şahittir. Hatta korkmuşlar ve odadan kaçmışlardı. Bir tane değil bunu gören. Hatta bir tanesi de başına yorganını çekmişti korkusundan. Bu olaya birçok talebe şahit olmuştu. Kur'an talebelerinin kamp yaptıkları, beraber ders yaptıkları, geceleyin teheccüde kalktıkları böyle bir mekanda böyle olaylar olmuştu. Garip olaylar her zaman olmaktadır. Allah Azze ve Celle bunlarla bir takım şeylerin işaretini vermektedir. Ama insanlar hep gözleriyle görmek istiyorlar. Halbuki sen her şeyi gözünle görüyor musun ki? Benim görmediğim olamaz denilebilir mi? Aklımın o almadığını kabul etmem denilebilir mi? Söyler misin, senin aklın neyi alıyor? Hele söyle bana, senin aklın şu bilgisayarı alıyor mu? Allah için doğruyu söyle. Senin aklın şu telefonu alıyor mu? Senin aklın uçağı alıyor mu? Lütfen söyler misin? Senin aklın neyi alıyor ki? Senin gibi insanlar yapmış halbuki onu da. İnsanların yaptığını bile aklın kavrayamıyor. Çünkü o adam uzmanlaşmış o alanda. Hem çok zeki bir insan, biz onun kadar zeki olamayabiliriz. Hem de o bütün ömrünü vermiş o meseleye. Başkalarının anlayamadığını anlar hale gelmiş. Ve yapmış. Bilgisayarı yapmış adam. Telefon yapmış, televizyon yapmış, uçak yapmış. Bunu aklın alıyor mu? Nasıl konuşuyorsun telefonda? Her gün konuşuyorsun. Aklın aldığı için mi konuşuyorsun? Sen yapabilir misin? Ama gerçek bak, senin gibi bir insan yapmış onu. Benim aklımın almadığını kabul etmem demek ne demek? O zaman telefon da kullanma, bilgisayar da kullanma, taksi de kullanma. Sen şu bardağın nasıl yapıldığını bilemezsin. Senin mesleğin mi ki? O işin uzmanı olunca insan anlayabiliyor. Uzmanın anlayabileceği şeyler var. Onu normal insanlar anlayamaz ve benim anlamadığım şey yoktur, kabul etmem diyemezsiniz. Uzmanın anlayacağı şeyi uzmanı olmayan anlayamaz. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki size ilimden az bir şey verilmiştir. Her şeyi bildiğinizi zannetmeyin. Ve ey Resulüm, o cin taifesinden bir kısmını senin bulunduğun istikamete gönderdik. Biz yaptık bu işi. Ve biz sarafna ileyk. Sana, senin olduğun tarafa doğru biz yönlendirdik. Hakikatte herkesi yönlendiren Allah'tır. Sizi de buraya gönderen, yönlendiren gene Allah'tır.
farkında olmayız ama Allah hepimizi yönlendirmektedir. Bu yönlendirme, bu tasrif işinin Allah tarafından yaptırıldığını, yapıldığını anlıyoruz. Ey Resulüm, Kur'an'ı işitsinler diye, kulak versinler diye sen olduğun tarafa biz onları yönlendirdik. Geldiler, seni dinlediler, senin de haberin olmadı. Cin suresinde Allah Azze ve Celle bu olayı anlatırken der ki, onlar Kur'an'ı işittiklerinde keçeleştiler. Keçeleşmek iç içe girmek demek. Keçe iç içe sokulur, sertleştirilir, halı gibi kullanılır. Çok da güzel ısıtır. Eskiler bilirler keçeyi görenler. Şimdiki nesil keçe hiç görmemiştir hayatında. Bilmeyebilir ama köylerde belki hala kullanılmaktadır. Onlar diyor, Kur'an'ı dinlerlerken senden ey Resulüm keçeleştiler, üst üste yığıldılar. Bu olayda değil. Efendimizin bilmeden okuduğu o olayda değil. Onlara özel olarak davette bulunduğu zaman bir davetçi, cinlerden birisi, bir önemli birisi gelmiş ve bize İslam'ı anlat demişti. Ben toplayacağım demişti. Toplayacağım, sen de gel bize konuş. Ve işte o yüksek rivayetler onunla ilgili. Bu yedi rivayeti bununla ilgili. Dokuz da olabilir. Birkaç olay olmuş yani. Ve bir rivayete göre 12.000, bir başka rivayette 60.000 cin dinledi peygamberimizi. İşte bu esnada belki bu keçeleşme olayı oldu. Üst üste yığıldılar. Dinleyebilmek için üst üste yığıldılar. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın kıymetini bilen cinlerden bize misal veriyor. Siz de böyle olun diyor. Nasıl ki şu anda siz de sıkışık bir şekilde oturuyorsunuz. Sıkılmayın deniliyor. Cin kardeşleriniz de böyleler. Hem onlar üst üste sıkıştılar. Keçe gibi oldular. Ve bu Kur'an'a hürmetin ifadesidir. Kur'an'ı yakından duyabilmek için arzulu olmanın ifadesidir. Demek ki cin taifesi Kur'an'ın kıymetini biliyor ve onu duymak için üst üste yığılıyorlar, daha iyi anlayabilmek için. Demek ki bu bize anlatıldığına göre Allah Azze ve Celle bizde o ahlakın olmasını istiyor. Siz de diyor yani yaklaşın, yaklaşın. Gerekirse üst üste olun, bunu görsünler İslam düşmanları. Müslümanların bu isteğini, bu arzusunu, bu şevkini görsünler, çatlasınlar. Ve küçüklerinize de örnek olun. Sizden sonraki nesiller de böyle alıştırın onları. Kur'an'dan bir şey dinlemek için yaklaşsınlar. Benim çocukluğumda, camide, ben bazı ihtiyarlarda bunu görürdüm. Kur'an okunacağı zaman biraz da kulağa ağır duyan ihtiyarlar daha da ön taraflara doğru gelirlerdi, yaklaşırlardı. Bunlar şimdi pek kalmadı. Yaklaşmak, daha iyi duymak için, aynı zamanda saygılı olmak için. Biri o tarafa bakarsa, biri o tarafa bakarsa bu saygısızlıktır. Uzakta otururlarsa, yakında yer varken uzaklara giderlerse bu saygısızlıktır. Allah Azze ve Celle Müslüman cinlerin ahlakını bize anlatıyor. Nasıl ki melekleri de anlatır. Melekler dediler ki her birimizin bir derecesi var, onu geçemeyiz. Saffat suresinde saf saf oluruz. Hepimiz eşit değiliz. Her birimizin bir derecesi var. Yetkimizi biliriz, yetkimizi aşamayız demişlerdi. Allah Azze ve Celle meleklere bize misal veriyor. Siz de melek kardeşleriniz gibi olun diyor. Haddinizi bilin, haddinizi aşmayın. Herkesin bir derecesi olacak. Herkes eşit olmayacak. Eşitlik insaniyet noktasında var. Haklar noktasında var. Mal kazanma noktasında, evlenme noktasında vesaire de eşitlik var. Ama yetki konusunda herkes eşit olmayacak. Allah Azze ve Celle melekleri bize misal veriyor. Siz de böyle olun buyuruyor. Yani onları örnek alın. Yoksa bize niye anlatılsın? Bize ne meleklerden? Bize ne meleklerin derecelerinden? Bize örnek olsun diye söylenmeyecekse neden söylensin ki? Aynı şekilde burada cinlerden de aynı şekilde bahsediliyor. Cinler de böyle keçeleştiler, üst üste sıkıştılar. Belki 60 bin, belki 12 bin cin. Cinler de bizim gibi ümmet. Evlenirler, çocukları olur. Yerler, içerler kendilerince. İbn-i Mesud hadisinde Allah Resulü diyor ki, ben onlara Kur'an okudum ey İbn-i Mesud, ey Abdullah, onlara Kur'an okudum. Onlar da dinlediler ve ben onlara helalleri haramları söyledim. Onlar benden helal yiyeceği sordular. Dedim ki onlara kemiği, Allah'ın adı anılmış olan kemik, Allah'ın adı anılarak kesilmiş hayvanın kemiği ya da besmele ile yenilmiş olan bir kemik. Yani eti yenilmiş, kemiği kalmış. O kemiği onlara yiyecek kıldım. Bir de hayvanların tezeklerini onlara yiyecek kıldım. Bir rivayette bu hayvanların tezekleri onların hayvanlarına yiyecek kılındı buyuruluyor. Demek cinlerin de hayvanları var. Nasıldır bilmiyoruz. Bu rivayetten bu anlaşılıyor. Onların hayvanları kendileri için kemik, hayvanları için ise hayvanların tezeklerini yiyecek kıldım. İbn Mesud demiş ki bu onlara yeter mi ki ya Resulallah, kemik ne olacak ki? Bunlar zaten latif varlıklardır. Bunlar öyle bizim gibi maddi şeyler yemezler. Kokluyorlar kemiği. Efendimiz buyuruyor ki, onlar kemiği buldukları zaman o kemik hiç yenmemiş gibi, o etli haliyle daha da fazlasıyla bulacaklar. Öyle görecekler. Öyle görecekler. O hayvan tezeklerini buldukları zaman da onların içindeki taneleri bulacaklar. Hiç yenmemiş gibi. Hiç yenmemiş gibi o taneleri içinde fazlasıyla bulacaklar. O yüzden diyor kemik ve tezek bunlar cin kardeşlerinize aittir. Onlarla temizlenmeyiniz. Onlarla temizlenmeyiniz. Dağ başında mesela af buyurun defa hacet ihtiyacı olduğunda büyük abdest yapma ihtiyacı olduğunda su yoksa neyle temizleneceksiniz? Taşla. Peygamberimiz taşı tavsiye eder. Hatta bir seferinde de bir sahabiye bana taş getir demişti. Su olmadığı zaman taşla temizlik icap eder. İşte diyor böyle bir ihtiyaç olduğu zaman kemikle temizlenmeyiniz, tezekle temizlenmeyiniz. Çünkü o cin kardeşlerinize aittir. Cinlerindir o. Onları pis etmeyiniz. Hatta böyle bir şey yapıldığı zaman cinlerin ona düşman olma ihtimali de var. Bazı cinler bazı insanların başına musallat olur. Bir sebebi de buna benzer hatalardır. Belki o cinin yiyeceğini pis etmiş ya da cinler ekseriyetle küllüklerde olurlar. O küllüklere kaynar su döküldüğü zaman cin yanmış olabilir. Garip bir varlıktırlar. Latiftirler, normalde suyla alakaları yoktur. Su onlara bir şey yapmaması gerekir. Ama demek ki olabiliyor, nasıl bir varlıktır anlayamıyoruz. Yeri geliyor, latiftir, görünmemektedir. Ama suyu döktüğün zaman da yanabilmektedir. Gariptir. Ve Allah'ın garip varlıkları çoktur. İşte ey Resulüm, biz sana onları yönlendirdik. فَلَمَّا هَدَارُوهُ قَالُوا اَنْصِيْتُوا Geldikleri zaman, hazır oldukları zaman, senin yanına geldiklerinde, senin okuduğun Kur'an'ı duydukları zaman, dediler ki اَنْصِيْتُوا Susun. Allah Azze ve Celle cinlerin ahlakını söylüyor. Susun dediler. Nasıl ki bize de öyle emrediliyor. Kur'an okunduğu zaman susun. Susun ki Allah size merhamet etsin buyurulmuş. Cinlerde aynısını görüyoruz. Demek ki onlarda da aynı ahlak. Bizdeki, bizde olması gereken onlarda da var. Bu onların terbiyesini gösteriyor. Bu onların Kur'an'a olan saygısını gösteriyor. Kur'an'ın bulunduğu yere gelince birbirlerini susturdular ve susun dinleyin dediler. Demek ki susun demek güzel bir şeydir. Konuşan adamı susturmak. Ancak cuma namazı, cuma hutbesi esnasında imam hutbe verirken birisi konuşsa bu caiz değil. Ama mesela birisi konuşuyor diyelim. Ona bu durumda sus demek de doğru değil. İşaret etmek gerekir. Sus dersen boş konuşmuş olursun diyor Peygamberimiz çünkü. Hutbe esnasında ona, konuşana sus dediğin zaman sen de konuşmuş oluyorsun. O yüzden şöyle bir dürtmek icap eder. İşarette bulunmak gerekir. Konuşmadan ikaz etmek gerekir. Fakat burada Kur'an okunmaktadır. Hutbe değildir bu. Hutbede, hutbe bir bakıma namaz gibidir. Sadece sağa sola bakmak caiz olan bir namaz gibi. Nasıl ki Kabe'yi tavaf etmek de abdestsiz olmaz namaz gibidir. Kabe'yi tavaf namaz gibidir, ancak sağa sola bakılması caiz olan, konuşulması caiz olan bir namaz, zikredilmesi caiz olan bir namazdır. Aynen onun gibi hutbe de bir bakıma öyledir ve konuşulması doğru değildir. Fakat burada Kur'an okunmaktadır sadece. Hutbe yoktur. Sadece Kur'an okunmaktadır. Ve o yüzden birbirlerini susturmaktadırlar. Çünkü Hazreti Peygamber Kur'an okumaktadır ve onlar duymak istemektedirler. Anlamak istemektedirler. O yüzden susun demektedirler. Demek ki bir yerde Kur'an okunduğu zaman birisi konuşursa ona sus demek doğrudur. Ve o da susmalıdır, itiraz etmemelidir. فَلَمَّا قُدِيَ وَلَّوْا اِلَى قَوْمِهِ مُنْزِر۪ينَ Bitince o Kur'an okuma işi, Efendimizin namazı bitince yani, ondan sonra bunlar memleketlerine döndüler, kendi kavimlerine. Demek ki bunlar kavim halinde yaşıyorlar. Aynı bizim gibi, Türkler, Kürtler, Araplar gibi, Fransız, İngiliz gibi, bunlar da böyle kavim kavimdirler. O şekilde yaşamaktadırlar. Ve Kur'an, Efendimiz namazı bitirince, Kur'an'ı bitirince, bunlar kendi memleketlerine döndüler ve bir münzir olarak, uyarıcı olarak, kendi kavimlerine gidip onları uyardılar. Ve Cin suresinde de buyurulur ki, bizim içimizden bir kısmı Müslümandır, bir kısmı ise zalimdir. Hepsi aynı değildirler. Bir kısmı kasitun, bir kısmı müminun. Hepimiz aynı değiliz. İşte bunlar kavimlerine dönecekler ve tebliğ yapacaklar. İnzar görevini gerçekleştiriyorlar. Nasıl ki peygamberler inzar ediyorlar, tebşir ediyorlar, bir kısım insanları korkutuyorlar, bir kısmını müjdeliyorlar. Şöyle yapana cennet, böyle yapana cehennem. Şöyle yapana cennet, tebşir. Şöyle yapana cehennem, bu da inzar. Bunlar da aynı görevi yapıyorlar. Diyor, gidiyorlar kendi kavimlerini inzar ediyorlar.
Diyorlar ki bir peygamber gönderilmiş, iman edin. Yoksa cehenneme gireceksiniz. Demek ki onlar da cehenneme girmektedirler. Demek ki onlar da cehenneme girecekler. İnsanlar gibi. Cennete girecekler mi, girmeyecekler mi? Tartışmalıdır. Ama o mevzuyu daha sonraya bırakarak şimdilik şunu söyleyebiliriz. Evet, doğru olan görüşe göre bunlar da cennete gireceklerdir. Bununla ilgili delilleri sonraya bırakalım. Bunlar döndüler, kavimlerini bu şekilde inzar ettiler. Demek ki hakikati anlar anlamaz içlerinde böyle bir duygu hasıl oldu. Bu duyduklarımızı derhal kendi milletimize anlatmalıyız dediler. Bu bize örnektir. Yani ey müminler deniyor bize. Siz de böyle olun. Bir şey duydunuz. Ailenize anlattınız mı? Şimdi ben size burada bir şey anlattım. Gidip evinizde anlatacak mısınız? İşte size bu örnek veriliyor. Kavimlerine döndüler ama nasıl döndüler? Öyle yatmak için gitmediler. Sohbet etmek için de gitmediler. Böyle önemli bir olay var. Cennet var, cehennem var, bir peygamber var. Bunu anlar anlamaz derhal kavimlerine hızlı bir şekilde gittiler ve onları uyardılar. Yani ey Müslümanlar, siz de bu Kur'an'ı dinlerken susun, anlamaya çalışın bunun mesajını ve derhal gidin ailenize anlatın. Ve ailenizi, kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyun. Mevzu devam etmektedir. Biz bugünlük burada bırakalım. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin seveceğin amelleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, yeniden İslam medeniyetini kurabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.